Evet, biliyorsunuz biz Mata 16. bölümü okuyoruz birlikte ve orada çok önemli sözler geçiyor ve onları böyle üstten okumuyoruz. Gerçekten her bir sözün derin anlamını kavramak istiyoruz. İsa kendi öğrencilerine ayrı bir yere çağırdı ve İsa onlardan baş başa kaldı. Çünkü çok önemli bir konu konuşmak istiyor. Önce soruyor ki, kişiler benim hakkımda ne diyorlar, ben kimiymişim? Sayıyorlar. İlyas'ıymışım, Yahya'ıymışım, Yeremya ya da başka bir peygamberiymişim. Sonra İsa onlara dönüyor ve tarihte en büyük soru soruyor. Sizce ben kimim? Petrus söz alıyor, diyor ki sen Allah'ın oğlusun, Mesih'sin. Ondan sonra İsa övüyor Petrus'u ve diyor ki, farkındayım, sen bunu kendinden söylemedin. Benim gökteki babam sana bu sözleri verdi, söyleyesin. Ve diyor ki, ne mutlu sana Simon. Bundan sonra başka bir ad vereceğim sana. Senin adın olacak Petrus. Bu bir kaya demektir. Bir kayanın üzerine ben kilisemi kuracağım diyor. Buna baktık tek tek. Hatta diyor, ölüler devletinin, ölüler diyarının kapıları buna direnemeyecek. Evet, ve geçen hafta gördük ki İsa diyor ki, ben sana anahtarı veriyorum. Allah'ın krallığının anahtarlarını sana vereceğim. Ve bugün biz bu sözü devam etmek istiyoruz. Hemen arkasında İsa anahtarı için konuştu ve şimdi başka bir benzetme kullanıyor ve bağlamak ve çözmek meselesi oluyor. Diyor ki Petrus'a, yeryüzünde her neyi bağlarsan o gökte de bağlanacak. Ve yeryüzünde her neyi çözersen o gökte de çözülecek. Bağlamak ve çözmek. Pabuçlarımızı bağlıyoruz, çözüyoruz. Eskiden insanlar beygir ederken değil mi? Beygiri bağladılar, çözerdiler. Bu ne demek oluyor? İsa Mesih bu sözlerle ne konuşmak istiyor? Çünkü bu da Petrus'a önce anahtar yetkisini verdi ve biz gördük bu ne demek diye. Geçen hafta dedi ki, Petrus bu anahtarı, bu yetkiyi, bu gücü kullandı Allah'ın krallığını açmak için. O artık açıktı. Ve nasıl yaptı onu gördük. Ama şimdi daha öteye gidiyor ki, bağlamak ve çözmek yetkisini sana veriyorum. Bu güç artık sana teslim ettim. Ve şimdi bugünlerde bu konuda çok fantezi düşünceler var. Bazıları konu sanki bir takım ruhları bağlamak, bir takım ruhları çözmek gibi kabul ediyorlar bugün. Yani böyle öğretişler duydum. Sanki İsa bize güç verdi, bir kişinin içindeki kötü ruhları çözelim ya da bağlayalım. Ya da bir devletin, bir kasabanın üzerindeki kötü ruhları bağlayalım, çözelim. Öyle bir düşünce var. Bir teritoriye, bir bölgenin üzerindeki kötü ruhları bağlıyorsun ve bu amaçla bir grup imanlı bir araya geliyor ve bir kasabanın içinde yürümeye başlıyorlar. Hatta kasabayı çepeçevre dolanmaya başlıyorlar. Nasıl bir vakit Eriha kasabasında dolandılar, değil mi? Aynı şekilde bugün de yapılıyor. Dua yürüyüşü diyorlar. Bağlama yürüyüşü diyorlar. Ondan sonra bunlar dua ederken havadaki kötü ruhlara buyruk veriyorlar. Ve biz sizi bağırıyoruz. Bu kasaba üzerinde yetkiniz yok diye ilan ediyoruz. Ve tabii ki kişi heyecanlanıyor bunu yaparken. Biz kötü ruhlara bağırıyoruz. Böyle. Bu ayete dayanarak bunu yapıyorlar. Diyorlar ki ancak bunu yaptıktan sonra, bu kasabanın, bu devletin üzerindeki kötü ruhları bağladıktan sonra başlayabilirsin müjdeyi paylaşmaya. Doğru mu acaba? Bu böyle mi? İsa Mesih derken bağlamak yetkisini veriyorum sana. Bunu mu kastet? Hayır, tabii ki bu böyle değil. İsa bambaşka bir şey konuştu. İki büyük fikir var ve onları bugün anlamak istiyoruz. Tane tane okuyacağız. Birincisi, bağlamak ve çözmek ne demek oluyor? Günahları bağışlamak ya da bağışlamamak. Bu yetki İsa Petrus'a verdi ve bütün apostollara verdi. Yani neyi bağlıyorsun, neyi çözüyorsun? İpler, değil mi? İpler bağlanıyor, ipler çözülüyor ve bu ipler burada günah olarak görüyoruz. Günahlarımızın bağlarını. Ama gördüğümüz gibi bu güç sadece Petrus'a değil, bütün apostollara verildi. Yuhanna 20. bölümde İsa öyle konuşuyor. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfürdü. Ve onlara dedi ki kutsal ruhu alın. Apostollar Pentekost gününe kadar beklemediler kutsal ruhu alsınlar. İsa Mesih'e en yakın olan bu 12 kişi, yani 11 Yahuda yoktu. Artık İsa onların üzerine kutsal ruhu transfer etti. Ve sonra diyor ki niye? Kimin günahlarını bağışlarsanız onlara bağışlanmış olur. Ve kimin günahlarını bağışlamazsanız onlara bağışlanmamış oluyor. Birinci anlamda bağlamak ya da çözmek bu demek oluyor. Gördüğümüz gibi bunu sadece Petrus'a değil bütün apostollara verdi. Matta 18. bölümde buna diyoruz İsa Mesih'in kilise vaazı. Değil kilise içinde vaaz etsin ama İsa Mesih konuşurken Sefto'da kilise sözünü kullandı. Yani bundan sonra İsa ayrıldıktan sonra kilise kurulacak. İsa bunu söylerken kilise daha yoktu. Pentekost günden ancak sonra yani bu oluştu, kilise oluştu. Ama daha önce de hazırlık yapıyor. Bu kilise kurulduktan sonra topluluğun içinde kardeşler nasıl birbirlerine davransınlar. Ve o da en büyük konu bağışlamak sözüdür. Ve bunun üzerinde konuşuyor. Ama önemli bir problem çözmek için bu da diyor ki bir imanlı kardeş başka bir kardeşe karşı günah işlerse o zaman ne yapsınlar? Hepiniz biliyorsunuz İsa ne akıl verdi. Bu günah işlemek konusunu nasıl çözeceğiz kilise içinde? En birinci adım neydi? Sen tek başına git. Bekleme, pastor gitsin. Sen git. Gizli git. Kimseyi yaymadan. Bu probleme büyümesin. Kimseye anlatmadan git. Ve kardeşi tövbeye çağır. Eğer tövbe etmezse bu sefer ikinci adım olarak ne diyor? Sen birkaç şahit al. Gene topluluğa bildirme. Gene herkesin haberi olmasın. Yani küçük bir grup imanlı bunu çözeceksiniz. Değil yani pastoru çağırasın, o yapsın. Sen çöz bunu. Kardeşi uyar. Şahitlerin önünde. Bak ofisyalı sana buyuruyorum. Hani bu tema lazım çözülsün. Tövbe et. Gene tövbe etmezse o zaman üçüncü adım ne diyor? Bu sefer bütün toplantıya bildir. Ondan sonra ne oluyor? Diyor ki Matta 18-17. Kardeş onları da seslemek istemezse üçüncü adım artık. O vakit meseleyi topluluğa bildir ve topluluğu bile seslemek istemezse o vakit o size bir Allahsız kişi ya da gümrükçü gibi olsun. Bir kardeşe Allahsız dersin. Nasıl bir şey? Evet, kilisenin yetkisi var, kilisenin gücü var. Tövbe etmeyen, değişmek istemeyen bir imanlıyı dışlasın. Ama nasıl dışlamak? Bir saat toplantıya gelmesin. Bu çok strikli bir şey. Çok ciddi bir şey. Bütün topluluk ondan el kesiyor. Sokakta bile selam vermeyeceksin. Oturup kahve içmeyeceksin. Yani biz bunu yapamıyoruz. Biz çok mekamariyiz değil mi? Biz büyük büyük laflar yapıyoruz ama sonra yine ne yapalım kardeş? Hayır. Dışlandı mı? O artık diyor size Allahsız gibi ya da gümrükçü gibi olsun. Allahsız kişi gümrükçü. Şimdi bu lafları işitince kafamız karışmasın. Neye? Çünkü İsa gümrükçüleri çağırmaya geldi ya, değil mi? Sanki onlara merhamet gösterdi. Onları çağırdı. Hani Allah'ın kralına katılsınlar. Kimiydi bu gümrükçüler? En birinci. Yani bu birinci söz. Allahsız. Putperest. Şimdi İsa burada konuşmuyor. Yani kendi sevgisini göstermek için. Onları davet edelim. Hayır. O davet edildi, kabul etti ve sonra gene tövbe etmek istemiyor. İsa buradaki bu sözleri Allahsız, putperest ve gümrükçü sözleri kullanıyor. Bütün halkın kullandığı gibi. Öyle bir ayrım olsun. Allahsız, putperest asıl söz milletlerden demek oluyor. Yani burada Yahudilerin anlayışı neydi? Biz Yahudiler özel bir milletiz. Allah'ın seçtiği halkız ve gerçekten eski antlaşmada öyleydi. Rab dedi ki bütün milletlerden sizi seçiyorum. En zayıf, en akılsız, hiçbir işi beceremeyen köle bir halkı seçiyorum. Ve en büyük privilegiye sizi veriyorum. Benim halkım olarsanız. Allah'ın seçtiği halkız. Demek millet var, Bir de geri kalanlar milletler var. İbranice millet goy demek ve milletler goyim. Ve bu söz goyim gavur anlamına geliyor bugün. Öyle bir anlam verdiler bu söz. Zamanla bu goyim lafı çok kötü bir anlam taşımaya başladı. Kafir, gavur gibi. Ve İsa diyor ki, tövbe etmeyen bir imanlı size gavur olsun. Ağır bir söz. İkinci olarak gümrükçü diyor. Vergi görevlisi. Vergi görevlisi tam anlam vermiyor. Gümrükçü de zor anlaşıyor. Ne demek bunlar? Bunlar putperest. Gümrükçüler hepsi Yahudiydi. Hepsi Yahudiydi. İsrail halkından kişiler ama kendi halkını soyup Romalılara verirdiler parayı. Vatan haini. En kötü bir, ağır bir laf. Hem vatanını satardılar hem de kendi halkının sırtından zengin oldular. Yani en büyük günahkar. Sanki en büyük bir günahkar. Demek İsa putperest ve Allahsız ve gümrükçü sözünü kullanırken demek istiyor ki kilisenin yetkisi var ve hakkı var. Bazı kişileri Allah halkından atsın, ayırsın. Çözmek bu demek. Hatta 1. Korintiler 5. bölümde Korint kilisesinde öyle bir olay oldu. Zina oldu. Ama zina maalesef çok oluyor kilisenin içinde bile. Ama bu aşırı bir şey. Çünkü babasının ikinci karısıyla yaşamaya başladı. Ve öyle bir şey ki bütün Korint kasabası konuştu bunu. Skandal oldu. Ve kilise rezil oldu. Ve Paulus diyor ki böyle bir şey imansızlar bile yapmıyor. Evet. Ve o da diyor ki bu kişiyi atacaksınız. Çünkü kilise övünmeye başladı. Ah Mesih'te serbestliğimiz var. Nasıl serbestlik? Böyle bir serbestlik mi? Hayır. Bunu atacaksınız diyor. Ve Paulus öyle bir söz kullanıyor. Şeytana teslim etmek. Ben bu işi yapan kişiyi şeytana teslim ettim. Ha biz bunu yapsak bugün? Biz bugün böyle lafları kullanırsak? İsa Mesih diyor, çözmek, bağlamak budur. Kilisenin gücü ve hakkı var. Bazı tövbe etmeyen kişiler çözsünler. Şimdi Paulus devam ediyor. Şeytana teslim edin, öyle ki en sonda kurtulsun. Gene nefret meselesi yok. Gene kişinin iyiliğini düşünüyoruz. Şeytana teslim edilmiş, çözülmüş, yani gümrükçü, putperest sayılan bir eski imanlı bile amacımız değil onu def edelim, yok edelim, amacımız onu kurtaralım. Uyansın, görsün kilisenin sert tepkisini ve anlasın ki ben kötülük yaptım. Benim çağrım yani yok artık. Kod döneyim, tövbe edeyim. Ama İsa burada bu çözmek ve bağlamak meselesini konuşurken Petrus'a kurtuluş meselesi değil. Burada kilisenin hakkı, hakkını yani anlatmaya çalışıyor. Kilisenin hakkı var, çözsün ve bağlasın. Demek Petrus'un ve apostolların ve de sonra kiliselerin günah affetme yetkisi var. İyi geldi mi? Böyle bir şey var mı? Yani çok büyük bir şey. Kilisenin, apostolların günah affetme hakkı var. Şimdi papaz kiliselerinde ve özellikle Katolik kilisesinde, belki filmlerde görmüşsünüz bunu, değil mi? O da bir günah çıkartma töreni var. Gidiyorsun papazın önünde, karanlık bir dolap gibi bir şey var o da, diz çöküp tamamı günahını çıkarttırıyorsun. Ve o bu ayeti dayanmıyorlar. Çözmek ve bağlamak meselesi. Papazın yanına gidip ona işlediğin günahlarının bir listesini sunuyorsun. Yaptım. Ve papaz da en sonda haç çıkarıyor, sana küçük bir ceza veriyor. Git o da köşede dua et. 10 tane gökteki babam sunuyorsun. En sonda papaz bu listelenen günahlarını affedildi diye sana ilan ediyor. Ve tabii ki bu tören İncil'de geçmiyor. Böyle bir praktika, böyle bir uygulama yanlıştır. Ve daha doğrusu her türlü yanlışlığa kapı açıyor. Düşünebiliyor musun? Sen başkasının günahlarını hepsini biliyorsun. O bütün gizli hayatını biliyorsun. Ne kadar güç kazanıyorsun bunda, değil mi? Bu kişinin üzerine çok büyük bir gücün var. Adamı kontrol edebilirsin bir parmakla. Hani ha bunu yayarsan Yani bu törenin insanı tamamen kontrol edebilirsin. Çünkü sen onun saklı günahlarını biliyorsun. Rab hiçbir zaman istemiyor ki başkalarının üzerine böyle bir kontrol gücümüz olsun. Bu iyi değil. Sonra İncil'de papaz sınıfı diye bir şey yok. Hepimiz kardeşiz. Yani yok böyle özel kişiler, onlara gidip kendi günahlarını açıklarsan. O da diyecek yani Rabbin adına sana bildiriyorum, günahlarını affederim. Ama başka bir şey var. Sen bir kardeşin yanına gidersen ve ona açıklarsan, tövbe edersen de onun önünde bir şahit gibi çağırıyorsun onu. Ve o da dedi ki ben şahidim. Sen gerçekten tövbe ettin. Bu iyi bir şeydir. Papaz değil. Bu normal bir kardeş. Bunu yaparsa bu çok iyi. Bizde bu alışkanlık yok. Günahlarımız gizli kalsın. Ya ama sonra şeytan çok güzel biliyor işini. Bu günahlar gizli kaldı mı sanki çürük bir diş gibi. Bütün hayatını, bütün bedenini etkiliyor. Bu lazım çıkarılsın. Böyle yaparsan günah çıkarma iyi bir şeydir. Ama papaz bu değil. Her bir imanlı şahit olarak, şahit gibi sana ilan edebilir. Rab seni bağışladı diye. Özel papazlar değil. Hayır, İsa'nın Petrus'a söylediği bağlamak ve çözmek sözlerini öyle anlamamalıyız. Sen günahlarını tek tek affedip ya da affetmiyorsun. Kilisenin bu hakkı değil. Yani bazı günahlarını affetsin, bazı günahlarını affetmesin. Böyle değil. Ama bir bütün olarak bakıyorsun bu adamın hayatı günah içinde ve bütün olarak düşünüyorsun, bütün olarak çözüyorsun. Evet, kilise tövbe etmeyen bir kişiyi hakkında ilan ediyor. Bu adam bundan sonra bize Allahsız ya da gümrükçü gibidir. Yani günahlarını tek tek affetmek diye bir şey yok, bütün olarak. Paulus bunu Korint Kilisesi'nde yaptı. Ve diyor ki 1. Korintiler 5 ayet 3'ten 5'e kadar okuyorum. Paulus uzaktaydı, Efes kasabasındaydı bu mektubu yazarken. Ve diyor ki ben kendim bedence aranızda bulunmazsam da ruhça sizinle birlikteyim. Ve madem sizinle birlikteyim, ben o işi yapmış olan kişiyi zaten davaladım. Nasıl bir laf. Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla siz ve benim ruhum bir araya toplanmış olarak ve Rabbimiz İsa Mesih'in kuvvetiyle tam bir sıdya gibi, tam bir yargıç gibi konuşuyor değil mi? Ofisyal da sanki öyle bir sözler var. Öyle bir kişiyi şeytana teslim ediyoruz. Öyle ki onun bedeni mahvolsun ama onun ruhu Rab İsa'nın gününde kurtulsun. Kimisi diyecek tamam Pavlus bir apostol olarak bunu yapabilir. Ama sonraki ayette göreceğiz ki bu yetki sadece Petrus ya da apostollarda bulunmuyor ama kilisede bulunuyor. Mata 18 okuduğumuz gibi size doğru bir şey söyleyeyim. Yeryüzünde her ne bağlarsanız o gökte de bağlanacak. Değil mi? Az önce gördük kilise üçüncü adım olarak tövbe etmeyen kişiyi uzaklaştırıyor, uğrattırıyor ve hemen arkasından İsa söylüyor. Size doğru bir şey söyleyeyim. Yeryüzünde her ne bağlarsanız o gökte de bağlanacak. Konu ne? Tövbe etmeyen bir kişiyi dışlamak. Ve yeryüzünde her ne çözerseniz o gökte de çözülecek. Kimi konuşuyor? Değil Petrus'a, bütün kiliseye. Bir de size şunu da söyleyeyim. Yeryüzünde sizden iki kişi her ne dilerseler o mesele için aynı fikirde oldular mı? O vakit gökte olan babam onlar için onu yapacak. Çünkü iki ya da üç kişi nerede bir araya gelirse ben oradayım. Onların arasındayım. Şimdi biz ne yapıyoruz? Arıyoruz makası, kesiyoruz bu ayeti. Ah bak iki üç kişi toplanırsa ben oradayım. Ama ne için konuşuyor İsa bu sözü? Bu sözlerle sanki İsa bize kuraj ve teselli vermek istiyor ki toplantımız küçük olsa bile o her daim bizimle birliktedir. Öyle mi? Hayır. Tema bu değil. Tek başına kaldırsan gene İsa seni. İki üç kişi lazım değil. Bu mesele değil küçük toplantı. Değil mi? Bazen bunu kullanıyoruz. İki ya da üç kişi ne? Ben de oradayım. Hayır İsa bunu konuşmuyor. Bağlamak ve çözmek temasıdır. Başkaları bu ayetten şunu çıkarıyorlar. Rab İsa burada duanın gücünü vurguluyor. İki üç kişi aynı konuda birleşirse ben onu yapacağım. Acaba bu mu? Kardeşler ciddi ve yürekten dua ettiler mi? Rab onu görecek ve istediğimizi verecek. O mu? Hayır. O da değil. Çünkü tema burada çözmek ve bağlamak. Yani bir kişiyi topluluktan dışlamak. İki ya da üç kişi. Bu söz her zaman kutsal kitapta mahkeme için kullanılıyor. İki ya da üç kişi demek değil küçük toplantı ama şahitler. İki üç kişi bile şahitlik yaptı mı biz bu kişiyi dışlıyoruz. O zaman bu Allah'ın önünde geçerli bir şey. Bu ayetlerde İsa Kilisesi'nin yetkisini vurguluyor. Dil bize yakındır, dil dua. Hayır, tema bu değil. Ama kilisede yetki var, vlast var, güç var. Günahları affetmek ve etmemek konusunda, yani bir imanlıyı dışlamak konusunda kilise tam bir yetkiye sahiptir. Alınan bu karar insanca bir karar değil. Ben onu destekliyorum. Sanki İsa bu kişiyi dışlıyor. Mesele bu. Bu birincisi. Yani günahları affetmek, etmemek bir kişiyi topluluktan uzaklaştırmak ya da geri kabul etmek. Çözmek ve bağlamak budur. İkinci bir anlam daha var. Ve onu şimdi iyice anlamalıyız. Bağlamak ve çözmek sözünün başka bir anlamı var. Ve bu Yahudiler için çok daha yaygınıydı. Bu demek öğreti olarak bir hareketi mecbur kılmak ya da özgürlük vermek. Ne gibi? Bu laf hani bağlamak ve çözmek Yahudilerin hayatında çok tanınmış, çok kullanılan bir sözüydü. Herkes Yahudi hocaların ağızlarına bakardı, onlardan bir karar beklerdi. Acaba yapmak istediğim iş günah mı ya da değil mi? Haram mı, helal mı? Değil mi? Bu düşünce eğer mecbur ise o zaman bağlamak meselesi var. Eğer mecbur değilse o zaman çözmek meselesi var. Anlıyor musunuz? Yani bağlamak ve çözmek bu demek oluyor. Yani bir eşeği düşün. Sen ona yük bindirmişsin. Ondan sonra bağlıyorsun bu yükü düşmesin. Bağlamak bu demektir. Değil mi? Kanun, Allah'ın kanunu bizim sırtımıza bir yük koyuyor ve bağlıyor bizi. Ya da yük koymuyor. O zaman çözülmüş oluyoruz. Mecbur kılmak ya da serbest bırakmak. Bağlamak ve çözmek bu anlamda taşıyor. Mesela İsa Ferisilere Matta 23. bölümde 8 tane vay size diyor. Korkunç sözler. Yargılıyor. Ve bunların günahı neymiş? Bir tane 8, bu 8 şey, vaylardan birisi. İsa diyor ki Matta 23.4 ağır ve zor taşınan yükleri hazırlıyorlar, sonra da onları insanların omuzlarına bindiriyorlar. Bağlamak. Görüyor musunuz? Kendileri gene onları kaldırmak için bir parmak bile oynatırmıyorlar. Yani Ferisilerin işi neydi? Onlara bağlıyorlar ama kendileri için çözüyorlar. Bağlamak, çözmek. Mesela şöyle bir soru okuyoruz. Bir köpek senin evinde ölürse ev artık murdar mı oldu yoksa gene temiz mi sahibi? Hadi bakalım, bağlamak, çözmek. Cevap, ev murdardır. Çünkü senin evinde ölmüş köpek. Yani bu durumda Yahudi hocalar bağlardılar, bir yük koyardılar. Bu ev artık murdar ve bu murdarlığı gidermek için kurban bağ, değil mi? Bir seremoniya var, bunu yapasam. Mecbur kılardılar. İkinci soru. Köpek senin evinde değil, senin avlunda ölürse. O zaman ev gene mi murdar sayılıyor? Hayır. Bu sefer değil, çünkü avluda olmuş. Ev temiz sayılacak. Demek bu durumda çözerdiler. Bağlamak, çözmek. Anlıyorsunuz değil mi? Ve ev için yani Musa'nın kanundaki temizlik ritüeli yapmak zorunda değilsin. Çözdüler seni. Bağladılar, çözdüler. Hangisi? Ama üçüncü bir soru daha var. Bu çok daha sorunlu, daha zor. Peki, köpek tam senin evinin eşiğinde ölüyor. Tam kapının girişinde yani. Yarı beden içeride, yarı beden dışarıda. O zaman ne oluyor? Tamam mı? Bu artık çok zor bir soru. Çok düşündüler. Ama onu da bir çözüm buldular. Bak şimdi, ölen köpeğin burnuna bakacaksın. Eğer burnu avluya doğru bakarsa o zaman ev temiz sayılıyor. Ama burnu evin içine doğru bakarsa ev murdar sayılıyor.
Bu kadar.
Evet. Demek görüyor musunuz? Yani bugüne kadar Ferisilerin ruhu ve anlayışı Yahudilikte var. Demek İsa öğrencilerinin hocasıydı. Yani Rabbi diyoruz değil mi? İbranice Rabbi. Değil Arapça Rab ama İbranice Rabbi demek öğretmenim değil mi? İsa onların Rabbisiydi. Ve İsa kendisi bu bağlama ve çözme yetkisi kullandı. İsa kendisi Musa'nın kanununa göre fikir verdi. Bu artık çözüyorum, bu artık bağlıyorum. Mesela bir örnek vereyim. Mata 12. bölümde yazıyor. O günlerde İsa bir cumartesi günü, bir şabat günü, iş yasak. Biliyorsunuz değil mi? Çok büyük bir emir, 4. emir. Bu cumartesi günü ekin tarlalarından geçti. Yolculuk yaparken ekin tarlalarından geçtiler. Onun öğrencileri acıktılar ve başladılar ekinin başlarını koparıp yemeye. Bu hırsızlık değil. Musa'nın kanununda yazıyor ki yolcunun hakkı var bunu yapsın. Ne yaptılar? Ekinlerin başlarını kopardılar. Ondan sonra ellerin avuçlarının yani ortasında böyle ovardılar. Değil mi? Yani kabukları çıkarmak için. Ve sonra çiğ çiğ yemeye başladılar. Ferisiler bunu görünce İsa'ya dediler. Bak senin öğrencilerin öyle işler yapıyorlar. Hani cumartesi gününde onları yapmak helal değil. Şabat gününü bozuyorlar. Nasıl? Yani bir avuç ekin koparıp azıcık ellerin ortasında olmak ve yemek bu nasıl iş sayılıyor? Bir çiftçi şabat gününde tarlaya gidip orada orakla, tırpanla buğdayı kesemez. Bu iş. Musa'nın kanunu onu buyuruyor. Sonra tarlasından kestiği ekin tanelerini çuvalla toplayıp değirmeni taşırsa, o da değil mi değirmende, mendikte övülüyor. Değil mi? O bir iştir, yasaktır. Şimdi Ferisiler İsa'nın öğrencilerin yaptıklarını gördüler ve dediler ki bu biçmek ve değirmeni taşımak gibi oluyor. İştir. Yani bağladılar. Anlıyor musunuz? Bağlamak meselesi. Ferisiler bu durumda bağladılar. Yasak, iştir. Ama İsa ne dedi? Hayır. İsa çözdü. Bağlamak ve çözmek meselesini orada görüyorlar. Bu yetki Yahudi hocaların elindeydi. Ama İsa bu yetki onların elinden aldı. Kendisi karar verdi. Hangi kanun, hangi durumda bağlanıyor, hangi durumda çözülüyor. Ama İsa ayrıldıktan sonra, şimdi Petrus'a söz veriyor. Ben ayrıldıktan sonra bu bağlama ve çözme yetkisini sana transfer ediyorum. Ve Petrus'a sadece değil, bütün apostollara. Ve apostollar da onu çok büyük bir kurajla kullandılar. Apostollar İsa ayrıldıktan sonra, Pentekost gününden sonra onlar çok büyük karar verdiler. Mesela apostolların işleri 15. bölümde söz konusu oluyor. Milletlerden, Yahudilerden olmayan kişiler lazım mı sünnet olsunlar olmasın. Bu çok büyük bir konu. Yani bir lafça biz Mesih'e katılmak için, kurtuluş için önce Yahudi mi olacağız da sonra Mesihçi olacağız yoksa direkt mi? Bu çok büyük bir konu. Ve orada apostollar bir araya geldiler ve dediler ki hayır, sünnet diye bir şey yok. Yani milletlerden gelen kişiler için ve diyor ki kutsal ruha ve bize uygun gördü. Üzerinize fazla yük koymayalım. Böyle bir mektup yazdılar. Apostollar burada çözdüler. Çözdüler sünnet meselesini. Ve bu çok büyük bir şey. Hangi yetkiyle bunu yapıyorsun? Musa'nın kanunda açık açık yazıyor. Sen İsrail'e katılmak için, Allah'ın halkına katılmak için bütün bu seremonilerden geçiyorsun ve bunların bir tanesi sünnettir. Ama apostollar İsa Mesih'in bu verdiği yetkiyi kullandılar, çözdüler. Biz bunu karar verdik diyor. Demek Petrus ve apostollar İsa tarafından bu yetki aldılar. Öğretiş konusunda karar verdiler mi? Sanki İsa'nın kendisi o kararı vermiş oluyor. Bu yetkiyi Petrus'a ve bütün apostollara verdi. İsa sahip olduğu kendi yetkisini onlara transfer etti. Ve çok büyük bir söz bu. Ve bunu anlamalıyız. Bizim imanımız sadece İsa'ya dayanmıyor, apostollara dayanıyor. Bunu iyice anlamalıyız. Çok kişi bunu bugünlerde unutmaya çalışıyorlar. Sanki direktle bağlanıyoruz. İsa hayır. Ben bu yetkiyi çözmek ve bağlamak yetkisini Petrus'a ve apostollara veriyorum. Mesela 1. Yuhanna mektubunda en başta ilk ayetlerde Yuhanna şöyle yazıyor. En baştan beri var idi. Biz onu işittik. Kendi gözlerimizle onu gördük. Ona baktık. Ve ellerimizle onu elledik. Ne bu? Neyi konuşuyor? Hani yaşam sözünden için konuşuyorum. Yuhanna İncil'inde söz vardı diyor. Ve bu söz beden aldı, yeryüzünde yaşadı ve biz onu gördük, elledik, birlikte oturup şahit olduk. Biz kim? Kim bunu yazabilir? Apostollar. Evet diyor, biz neyi gördük ve işittik, işte onu size bildiriyoruz. Bakın şimdi, biz apostollar sizi bildiriyoruz. Öyle ki sizin de beraberliğimiz olsun bizimle. Bizim gene beraberliğimiz var Baba ile ve onun oğlu İsa Mesih ile. Anladınız mı? Fark ettiniz mi? Bu da bir köprü meselesi var. Zincirde bir halka meselesi var. Yuhanna apaçık bildiriyor ki bağlantı biziz. Biz apostollar bu bağlantı oluşturuyoruz. Eğer bizimle beraberliğiniz varsa, bize seslenseniz, bizim öğretişimizde giderseniz, o zaman sizin birliğiniz var Mesih'te. Yoksa yok. Ve Paulus da bunu çok defa aynısını yazdı. Birkaç örnek vereyim. 1. Korintiler 11:2'de diyor ki, kardeşler sizi şunun için öveyim. Her meselede beni hatırladınız ve size teslim ettiğim öğretişleri olduğu gibi tutuyorsunuz. Yani Korint Kilisesi diyor ki, başka bir kişi gelirse, başka öğretiş verirse o belki hoşunuza gidecek. Yani belki çok coşacaksınız. Duygulanacaksınız. Hepsi okey. Ama Allah'la beraberlik böyle olmuyor. Eğer apostollara atarsan hiçbir umudun yok. 2. Selanikliler 2:15. Madem öyle kardeşler, sağlam durun. İster sözle, ister bizim mektuplarımızla aldığınız öğretişleri sıkı tutunun. Ne demek oluyor? Apostolların öğretişine bağlansan, o zaman sen onlarla birlik oluyorsun ve onların da şahitliği dayanarak diyebilirsin, Allah'la bağlantın var. Niye bunu böyle inceden inceye anlatıyoruz? Bu bağlamak ve çözmek meselesini anlatmak istiyoruz. Luka 10, ayet 16. İsa kendisi diyor ki, kim sizi seslerse, kim sizi seslerse, kim onlar? Apostollar. O beni seslemiş oluyor. Görüyor musunuz? Apostollara seslenir mi? Onlara itaat ettin mi? İsa'ya İtaat etmiş oluyorsun. Ve kim sizi kabul etmezse beni kabul etmemiş oluyor. Yani bir kişi derse Allah bana konuştu. Dil apostolların öğretisinden gidersin. Yeni bir şey, bir fantaziye yaparsan diyor, İsa'yı reddetmiş oluyorsun. Apaçık bunu söylüyor. Yani İsa bu Petrus'a bu lafı yaparken bağlamak ve çözmek çok büyük bir laf kullandı. Değil sadece Petrus'a, bütün apostollara bu sözü verdi. Bu belki bazı kişiler, bunu biliyoruz, balanlı. Değil, hiç balanlı değil. Bu sıra apostolların zamanında kesin idi. Apostollar yaşarken onların sözü son sözüydü. Peki, onlar öldükten sonra ne oluyor? O zaman problemler başlıyor. Apostollar öldükten sonra kim onların yerine geçti? Şahitler öldü, apostollar yok. Ve bu yetki, çözmek ve bağlama yetkisi kimde? Yuhanna belki 100 senesinde ölünce bu yetki kime geçti? Yuhanna son apostol, son elçi. Ve o öldü mü bu yetki, bu güç kime geçti? Tabii ki herkes bekledi. 100 sene içinde İsa mutlaka gelecek. Ama öyle olmadı. Ve sonra kavgalar başladı ve sonra problemler başladı. İşte bu soru, apostolların yetkisi kime geçti? Kilise tarihinde en büyük bir rol oynadı. Katolikler diyorlar, Katolik Kilisesi diyor ki, İsa tek bir Petrus'u seçti. Onun için kilisede tek bir Petrus olabilir. Onların lafı bu. Ona Papa diyoruz. Roma'daki Papa, Petrus'un yerini geçen. O ölünce kilise önderleri bir araya geliyorlar, yeni bir Papa, sanki yeni bir Petrus'u seçiyorlar. Bugüne kadar bu böyle yapılıyor. Ortodoks Pravoslavla Tırkla, onlar başka. Hayır. İsa o yetkiyi sadece Petrus'a değil, bütün apostollara verdi diyorlar. Tek bir papayı kabul etmiyoruz diyorlar. Ama her Ortodoks kilisesinin üzerinde tek bir önder var. Yani Rus kilisesinin, değil mi, bir patriarşı var. Ukrayna kilisesinin bir patriarşı var. Rum, yani Götze Kilisesi'nin bir patriarşı, Bulgar, Sırpların hepsi ayrı bir patriarşları var. Onlar sanki apostol gibi birlikte kiliseyi yönetiyorlar. 12 sayısı önemli değil diyorlar. Sonra Mormonlar gibi aşırı sektalar var. Onların başında hep 12 tane apostol bulunuyor. Onlar bu sizin bukvanı alıyorlar. Biri öldü mü onun yerine başka birisi geçiyor. Hep 12 sayısı lazım olsun. Ve sanıyorum görüyorsunuz bu konu ne kadar önemli bir soru. Ve ne kadar büyük bir güç ona bağlıdır. Çünkü yani kilise tarihte çok büyük bir güç kazandı. İmparatorları, kralları bile bindirdi, indirdi. Artık çok aşırı büyüdü. Doğru cevap nedir? Katolikler gibi mi düşünelim? Ortodokslar gibi mi düşünelim? Mormonlar gibi mi düşünelim? Yoksa asıl cevap ne? Apostolar öldükten sonra bu yetki kime geçti? Ya kilise ama kim kilise? Herkes bir kafadan bir ses. Ama cevap başka. Efesler 2:20'de görüyoruz. Evin köşe taşı diyor İsa Mesih'in kendisidir. Evin köşe taşı İsa Mesih'in kendisi. Temeli de apostolar ve peygamberlerdir. Siz gene onların üzerinde kuruluyorsunuz. Burada anlatılan ev tabii ki Rab'in evidir, Rab'in tapınağıdır. Ve bu da taşlardan değil insanlardan oluşuyor. Bunu anlatıyor bize. Ama hangi insanlar? Üç grup var burada. Köşe taşı, temel ve sonraki tuğlalar, sonraki taşlar. Değil mi? Her bir taş birer imanlıdır. Ama ben o kadar anlamıyorum inşaattan ama bu kadarını biliyorum. Her binaya bir temel lazım. Öyle değil mi? Demek Pavlus bize onu çok güzel anlatıyor. Temelin iki parçası var. Bir köşe taşı, o bütün binaya yön veriyor. Bu İsa'nın kendisidir. Bunu anlıyoruz. Onsuz bütün bina düşüyor. Olmaz. Ama onun yanında apostollar var. Apostollar birlikte, köşe taşı ile birlikte temeli oluşturuyor. Ve şimdi inşaattan anlayan erkekleri soruyorum. Bir binada kaç tane temel var? Yani temel bir kere konuldu mu iş bitti oraya kadar. Kaç tane temel yapıyorsun değil mi? Her katta 8. kata temel yapamazsın olmaz anlamı yok. Ve tabii ki bu saçmalıktır ve bu tabii ki zamanın ilerlemesini gösteriyor değil mi? Yani temel önce yapı ve sonra, önce sonra meselesi. Kilise tarihini gösteriyor. Apostollar öldükten sonra her kuşakta onun yerini geçen önderler, papalar, patriarchlar öyle bir şey yok. Sanki her katta bir temel koyacağım. Olmaz. Temel bir kere oldu mu odur. Gerek yok. Devam etsin. Ama apostolların sözleri yanımızda var. Apostolların sözleri konuşuyorum. O yanımızda var. Petrus, Paulus, Yuhanna, Yakup hepsi bugüne kadar bütün dünyada kiliseye gidiyorlar. Nasıl? Onların yazıları, onların şahitliklerini okuyoruz ve onları okuduk mu sanki onlar direkt bugün bizi konuşuyorlar. Bu anlamda kesin bir öğretiş var burada. Bu sistem daha sağlam, daha garantilidir. Sanki her kuşakta yeni bir Petrus seçeceksin, yeni apostollar seçeceksin. Hayır. Çünkü bugün apostollar var. Yani apostollar olarak kabul eder, bazı kişiye kabul edersem bu kişiler en büyük saçmalık, en büyük sapıklık buyurabilirler. Apostol ya. Nasıl da yapıyorlar? Nasıl da yaptılar? Biz İncil'i ölü bir kitap olarak kabul etmeyelim. Ama o İsa'nın seçtiği yetkili kişilerin şahitliğidir. Çünkü sizi çok kişi kandırmaya kalkacak. İncil ölü bir kitaptır. Bize taze taze bir şey lazım. Evet. Bunu çok duyacağınız. Ve TikTok'ta gezersiniz bunu her hafta duyacağınız. Ama biz bunu bir kitap gibi kabul etmeyelim. Burada yani sanki apostolların canlı şahitliği var. Onların öğretişi, onların sözleri bugüne kadar çözmek ve bağlamak meselesi. O yüzden onlara daha da fazla kulak vermeliyiz. O da çok harika bir şey. Rab İsa bütün kilise çağında geçerli olan bir ses sağladı. Ve o sese kulak verdik mi şaşamayız. Kilise tarihinde çok sapıklıklar oldu. Anlatmaya gel biliyorsunuz. Ekmek ve şarap ne yaptılar? Yani sanki magia, yani büyü gibi kullanıyorlar bugün onu. Değil mi? Papaz İsa'yı kurban kesermiş. Anlayış bu. Rami sofrasında nasıl sapıklık yaptılar? İşte neden? Çünkü bu bağlamak ve çözmek meselesini anlamadılar. Evet, şimdi bakalım Petrus kendisi ne söylüyor? Petrus, 2. Petrus 1, 18-19. Ve biz ne zaman onunla birlikte kutsal Balkan'daydık, değil mi? İsa aldı, 3 apostolu Balkan'a bindi. Gökten gelen bu sesi kendimiz işittik diyor. Bizim için peygamberliğin sözü daha da kesin oldu. Siz ona kulak astınız mı? İyi yaparsınız. Sen düşün. Bugün bir kişi gelirse, Allah bana konuştu, gördüm, işittim. Ne yapıyoruz? Herkes bayılıyor. Herkes eyvallahlanıyor. Petrus aynısını yaşadı. Ama diyor ki, bundan daha kesin bir söz var. Ya sen Petrus'tan daha mı fazla gördün Rabbi? Daha fazla mı Allah'ın şanlılığını gördün? Ama Petrus diyor ki, daha sağlam bir şey var. Bizim için peygamberliğin sözü daha da kesin oldu. Siz ona kulak astınız mı, iyi yaparsınız. Ne? Tek kitaba. Yani Pavlus'un, Petrus'un, Yuhanna'nın, Yakup'un ve öğrencilerinin şahitlikleri burada var. Ona kulak astınız mı, iyi yaparsınız. O söz sizin için sanki karanlık bir yerde parlayan bir lamba gibidir. Karanlık bir yerde ışık lazım. Ve sen kanma bu sahte apostollara, sen kanma bu sahte peygamberlere. Hayır, ışık apostolların sözüdür. Gün doğana kadar, yani Mesih gelene kadar, sabah yıldızı yüreklerinizde doğana kadar o parlasın diyor. Bakın Petrus, hani gökten bir ses işitti ve bugüne kadar bazıları aynısını yapıyorlar, Rab bana konuştu. Ama Petrus'un kendisi diyor ki eski peygamberler, ve İsa'nın apostollarının sesi, onların şahitliği diyor, daha sağlamdır, daha kesindir. Bu fırsatı kullanalım, yeniden yüreğimizde Rabbin sözüne karşı bir sevgi uyandıralım.